Ayrım 4.
Nigar Hanım, ey bundan 6 yıl evvelki beyaz güvercin, ey genç Macid'in yüzüne bakmaya kıyamadığı nermin ve teravetli kadın, sana ne oldu? Sana ne oldu? Sahte cennetler. Yılmaz Çetiner, Sahte Cennetler adlı röportaj yazısında bir evdeki esrar alemini şöyle anlatıyor. Baba Musa pompalaya pompalaya 2-3 derin nefes çektikten sonra sağ elinin kirli parmaklarıyla marpucun ağzını okşar gibi sildi ve yanındaki genç adama doğru uzattı. Asıl bakalım delikanlı. Yağlı saçları ensesinden aşağı inen sakallı, üstü başı pis mi pis, ihvan, hiç iğrenmeden yapıştı ve marpucu gözleri kayarak hırsla emmeye başladı. Yanakları bir şişiyor, bir içeriye çöküyordu. Sonra o da aynı şekilde marpucu temizleyip yanındakini aktardı. Kıymetli bir emanet gibi dudaktan dudağa, elden ele dolaşmaya başladı sarı kihribar. Ufak bir odanın içinde 6 kişi halka olmuş oturmuşlardı. Köşeye dayalı ufak masa ile iskemleden başka her şey yerle bir gibiydi. Minderler, renkli yastıklar ve hayli tozlu eski bir kilim. Loş bir ışıkla aydınlanan insanların yüzleri kirli sarı, karanlık ve yorgun görünüyordu. Ortada yuvarlak büyük bir kabak vardı. Üzerine kıymetli bir nargile marpucunun ipek kordonlu borusu saplanmıştı. İhvanların her nefes çekişinde içindeki su fokur diyor, hafif bir duman yükselerek kıvrıla kıvrıla havaya karışıyordu. Kabağın etrafında oturanların tek kelime konuştukları duyulmuyordu. Başları öne eğikti hepsinin. Kimi hafifçe yana yatmış, kimi çömelmişti. Bir noktaya devamlı hareketsiz bakıyor, düşünüyorlardı. Esrarkeşlerin dalga dedikleri keyif hali buydu işte. Esrar içirdikçe baş yavaş yavaş dumanlanır, gözler süzülür ve bir takım hayaller belirirdi. Dalgın ve düşünceli görünüş dalgaya geçince başlardı. Zamanı nasıl ilerlediğini fark etmez, keyfi azaldıkça sigaradan veya kabaktan birkaç nefes çeker, böylece dalgayı devam ettirirlerdi. Sarı kız keyfi durgunlukla beraber cesaret verici dururdu. Mısır ve Hindistan'da esrar kullanımı yaygın. Hekim ve aynı zamanda şair olan İbn Daniya tarafından yazılmış bir hayal oyunundan öğrenildiğine göre Esrar Mısır'da Sudanlılar tarafından yapılan darı bozası ile birlikte içkiye katılarak onun sarhoş edici etkisini artırmak için kullanılırmış. Mısır ve Arap ülkelerinde esrar kullanımı hakkında bilgi veren Avrupalı hekimler de vardır. Bunlardan 1581-1584 yılları arasında Kahire'de Venedik Konsoloshanesi hekimi Prospero Alpino, esrarın ot ya da mazum biçiminde ve boza içinde kullanıldığı zaman ortaya çıkan etkisi hakkında bilgi vermiş, bu şekilde tutku gösterenlerin günlerce kendilerinden geçmiş halde kaldıklarını yazmıştır. Bugün bile Mısır'da küçük kentlerde ve köylerde esrar alışkanlığı yüzünden perişan olmuş ancak halk tarafından meczup diye saygı gösterilen derviş ve şeyhleri rastlanmaktadır. Garcia da Ortega, Hindistan'a yaptığı seyahatte Bangoya bitkisini ve bunun çeşitli biçimlerde içildiğinde yaptığı ruhsal değişimleri uzun uzun gözlemleyip anlatmıştır. Hindistan'da uyuşturucu maddeler özellikle esrar, dervişler ve fakirler arasında yaygın olarak kullanılıyormuş. Ama bazı Hint hükümdarları ve ileri gelen eşraf arasında da esrar kullananlardan söz edilmiştir. Büyük Hint şairi Haydar Bake, 1750-1816 bir kitabında eski devirlerde Hindistan'da kullanılan ve neşe veren bir bitkiyi şöyle anlatmaktadır. Yanan sıcak bir yaz gününde alevli güneş parlardı. Göz kamaştırıcı şekilde bütün sıcaklığını onun üstünde duymak olanağı vardı. Sanki tanrılar onun kurumasını istiyorlardı. Manastırın dışında durdu. İçeri kadar yalnız yürüdü. Orada yetişmiş bir bitkinin yapraklarından yedi. Eve mutlu döndü. Yoruma göre bu bitki Cannabis sativa yani Hint keneveridir. Yine aynı kaynaktan öğrenildiğine göre Hintliler Plinius denilen bir bitkinin tohumlarını şaraba katıp içerlermiş. Esrarın doğudan batıya yolculuğu. Orta Çağ İslam döneminin ortak bir görüşünü aktaran Binbir Gece masallarında 10. yüzyıl Hint kenevirinin İran, Mısır ve Bağdat'ta bilindiği ve kullanıldığı anlatılmaktadır. Bu masalların Batı dillerine çevrilmesiyle ve Marco Polo'nun 1254-1323 Uzak Doğu yolculuğuyla esrar ya da haşiş Batı'ya tanıtılmış, böylece tüm dünya Tanrı Indira'nın ünlü Soma içkisinden ve onu yarattığı mucizelerden haberdar olmuştur. Hint keneviri 16. yüzyılda Simapiaros tarafından Avrupa'da da kullanılmaya başlamıştır. İspanyol farmakolog Nicolas Monardes, 1493-1588, Cannabis sativa bitkisinden elde edilen ve Hintlilerin Bang dedikleri maddenin çok yaygın olarak kullanılmasına karşın tedavide pek işe yaramadığını yazmıştır. 7. yüzyılda Güney İran'da yetişen bitkiler üzerinde araştırma yapan Alman botanikçisi ve hekimi Engelbert Kaffer, 1685'te Hint kenevirini inceleyerek bunun erkek ve dişi bitkilerin yapısı bakımından bir yumurtanın başka bir yumurtaya benzemesi gibi Avrupa kenevirine benzediğini göstermiştir. Hatta çok sıcak bir bölge olan Bandar Abbas'tan getirdiği kenevir tohumlarını İsfahan'ın en yüksek ve soğuk bölgesine ekince bunların uyuşturucu etkisinin kaybolduğunu görmüş, bunu daha başka deneylerle de doğrulamıştır. Napolyon 1798-99 yıllarında Arap Yarımadası'na geçmek için Mısır'da kamp kurduğunda askerler arasında esrar kullanımının giderek yayıldığını görmüş, bir emirle bunu yasaklayarak kullananların şiddetle cezalandırılmalarını istemiştir. Bütün bu sıkı önlemlere karşın esrar askerler arasında yayılmaya devam etmiştir. Askerler yurda döndüklerinde alışkanlıklarıyla birlikte esrarı da Fransa'ya sokmuşlar. Ayrıca orta ve yakın doğuya seyahat eden ya da orada çalışan Fransızlardan bazıları bu maddeyi Fransa'ya dönüşlerinde beraberlerinde getirmişlerdir. Düşünceleri gıdıklayan maddeleri ve esrar kullananlar kulübü. 1840 yılında Paris'te yeni kuşağı temsil eden bir grup ressam, şair, tiyatro oyuncusu ve yazar Quartier Latin'deki Pumadan Oteli'nde toplanıp düşünceleri gıdıklayan maddeler diye adlandırdıkları afyon ve esrarı grup halinde kullanmaya başlamışlardır. Zamanla hepsi kendi alanlarında ün yapan bu gruptan Théophile Gautier 1811-1872 genç yaşta Paris'te resim öğrenimi için gelmiş, çeşitli çevrelere girerek gazeteci ve eleştirmen olarak çalışmıştır. Önce romantik akım yazarları arasına girerek güzelliğin duyarlılık biçimlerine olan üstünlüğünü anlatan Mineler ve Akikler adlı yapıtını vermiştir. Bu eser Parnasse grubu şairleri üzerinde büyük etki yapmış, Baudelaire'in kendine hayran bırakmıştır. 1840 yıllarında romantik akımdan uzaklaşmaya başlayan Gautier, Esrar Kullananlar Kulübü adı altında bir eser yayınlamıştır. Gautier bu yapıtta afyon ve esrar kullanmak için gruba katılan, zamanı üne ulaşan birçok sanatçının kişiliklerini, uğraşlarını ve sanat çalışmalarını anlatmaktaydı. Bu yapıtın yayınlanmasından sonra Esra'nın yaptığı ruhsal değişmeler ve yarattığı fantastik dünya çeşitli sanat çevrelerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Öncelikle şiir ve plastik sanat çevrelerine yansımaları olmuş birçok izlenimci, ressam ve romancı yeni esin kaynağı kazanmıştır. Onların yeni yaşantılar ve yaratıcı güçler aramalarında, dış dünyayı değerlendirmelerinde esrar vazgeçilmez bir madde niteliği almıştır. Bu grup üyelerinden olan Charles Baudelaire, başlangıçta afyon ve esrar kullanmaya karşı çıkarak bu maddelerin yaratıcı gücü bozduğunu ileri sürmüş, ancak zamanla özellikle Gautier'in etkisi altında bu akıma kapılmıştır. Çok güzel, çok korkunç ve çok tehlikeli bir oyun bu. Baudelaire, Yapay Cennetler yapıtının esrar üzerine şiir bölümüne sonsuzluğun tadını anlatarak başlıyor. İnsanın güne yeni bir güç, yaratıcılık ve üstün yetenekle başladığı günler vardır. Böyle günlerde dış dünya daha biçimli, açık seçik, renkli, ışıklı ve parlak görülür. Ancak insanın yaşantısı boyunca bu durum çok enderdir. Algının ve zihinsel çalışmanın çok güçlendiği bu durum bir cennet yaşantısı gibidir. Ancak her zaman elde edilmesi olanaksızdır. Benim ideal yapay, ideal artificial adını verdiğim kimi ilaçlar zihinsel gücü imgeleme, yaratıcılığı artırırlar. Bunlar daima insanın elinin altındadır. Yeter ki insan bunları kullanmasını bilsin. Bu ilaçların başında esrar ve afyon vardır. Başlangıçta bu ilaçların neden olduğu haz ve giz dolu yaşantı, uzun kullanıldıklarında kaçınılmaz bir cezaya dönüşür. Sonunda insanı hatalı amaçları, beklentileri ve değerleri olan ahlak dışı duruma düşürür. İnsanı esrarı almaya iten nedir? Belki çocuksu bir istek, belki öğrenmek çabası. Esrar beraberinde yabancı bir dünyayı da getiriyor. Gerçek dışı, karışık ve rüya gibi. Ancak bu durum uykuda görülen rüya gibi değil. Bu yaşanan bir rüya. İnsanı etkisi altına alan bir rüya. Yaşanması gerekli, olağanüstü ilginç bir rüya. Yaşamı ve dünyayı anlamsız kılan, insanı güldüren bir rüya. Her şey yeni ve yabancı. Duyular insanı aklın dışına çekiyor. Deli gibi oluyor insan. Bir kez daha görmem olanaksız nesneler var karşımda. Zihnim coşku ve taşkınlık içinde. Düşünceler dışarıya taşıyor. Bu ortak bir delilik gibi. Gerçek yok artık. Kimi kez yatışmış, kimi kez taşkın. Esrarı aldıktan sonra etkisi azaldı. Uzun bir yolculuktan dönmüş gibiyim. Çorba içmek için sofraya oturdum. Ancak yemeğe başlamadan önce yeniden algı ve düşünce yanılgılarının pençesine düştüm. Bunlar bir kedinin fareyle oynaması gibi benimle istedikleri gibi oynuyorlar. Bunlardan kurtulmak istiyorum. Sıkıntı veriyorlar. Bu delilik bitsin artık. Orada her şey değişiyor, büyüyüp küçülüyor. Perdelerin kornişlerinde masal dünyasının simgesel biçimleri belirip kayboluyor. Bunların üzerinde parlak kuşlar ve çiçekler var. Tavan altı kaplanmış gibi parlıyor. Kendimi altın kafese konmuş büyük bir kuş sanıyorum. Çok özel ve özenle hazırlanmış bir kafes. Karanlık çok güzel ve saydam. Karanlığın ardından aydınlığı görebiliyorum. Ay çok canlı. Ancak gerçek ay mı ben mi yarattım bilmiyorum. Bir anda bütün bunlar kararıyor. Zihnimin gözleri kapanıyor artık. Sonra yeniden aydınlık. Ya bir kafes içindeyim ya da doğaya ve evrene açılmış bir evde. Sınırları sonsuza dek uzanan. Önce gülüyorum, hatta alay ediyorum. Zaman geçtikçe daha çok etkiliyor beni. Olağanüstü bir şey bu. Şaşkınlık içindeyim. Önümde açılıp giden büyük bir alan var. Her yandan alabildiğini açılan ve yayılan bir alan. Yaşanan, görülen nedir? Olağanüstü bir durum değil mi? Olağanüstü bir oyun sergileniyor. Çok güzel, çok korkunç ve çok tehlikeli bir oyun bu. Tanrıça gibi girer, cadı gibi çıkar. Alexander Dumas Pearl, 1802-1870'te bu dönemdeki uyuşturucu maddeler ve esrarı konu alan yazıların ve çevresinin etkisi altında kalarak 1844'te yayınladığı Monte Cristo Conte adlı yapıtında esrara bağlı olarak görülen ruhsal değişiklikleri anlatmış Hasan Sabah'ın hikayelerine geniş yer vermiştir. Gerard de Nerval, 1808-1855 gençliğinde başıboş bir yaşam sürmüş ve birçok yer gezmiştir. 1840'tan sonra Pimodan oteline devam ederek uyuşturucu madde ve esrar kullandığı söylenen Nerval, 1841'den sonra 2-3 kez ruhsal bozukluk göstermiş ve akıl hastanesinde kalarak tedavi görmüştür. Sonunda bir kış günü Paris sokaklarından birinde kravatıyla bir direğe asılmış olarak bulmuştur. Baudelaire'in ve öteki romantiklerin yakın arkadaşı olan ve onlarla aynı çevrede yaşayan Nerval'i çağdaşları şöyle tanımlar. Hayatı rüya içinde gören, kötülükleri hayal dünyasının oyunlarıyla süsleyen, zaman zaman en karanlık hayallere saf ve berrak şekiller veren, zaman zaman en açık düşünceleri esrar perdesine bürüyen şair. Nerval ise kendini şöyle anlatır. İlham perisi içime tatlı bir dilli bir tanrıça gibi girer. Ama oradan bir cadı gibi ısrap içinde inliye inliye çıkar. Camları kızıla çalan renklerle yanar. Tuğlalardan bir şato, köşeleri taştan. Etrafı çevre bağlar, bahçeler, parklar, bir dere akıyor çiçekler arasından. Kömür gözlü bir kumral en üst pencerede. Eskidir geçmiş zaman eshapları eski. Görmüşlüğüm var mı bu kadını ama nerede? Hatırlıyorum, başka bir hayatta belki. Fantasyadan. Poe'nun korkunun egemen olduğu hayal dünyası. Baudelaire'in çeviriler yaptığı Amerikalı ünlü şair ve yazar Edgar Allan Poe'nun 1809-1849 kesin olarak bilinmemekle birlikte uyuşturucu madde ve esrar kullandığı sanılmaktadır. Hayatında birçok kez alkole bağlı delirium tremens, cinnet tabloları göstermiştir. Gerçek hayattan kaçarak dünyamızda hiçbir ilişki olmayan, hayal ve fantezi aleminde yaşıyordu. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi korkunç hayal gücü ve keskin zekasıyla garip ve olmayacak olayları anlatan öyküler yazmıştır. 1847'de karısının ölümü üzerine Poe hasta ve umutsuz halde ruhsal bunalımlar geçirmiş ve sonunda Baltimore'da geceyi içmekle geçirdiği bir meyhanenin kapısında ölü bulunmuştur. Poe'nun öyküleri ve şiirleri de hayatı gibi ıstıraplı, karışık ve acıdır. Okuyucuyu korkunç hayaletlerin dolaştığı bir dünyayı sürükler. Garip ve Arabesk Öyküler adlı yapıtında doğaüstü korku öyküleri toplamıştır. Neşe bitkisi haşhaş, afyon. Afyon sözcüğünün karşılığı olan opium, eski Yunanca'da bitki özü, bitki suyu, bitki salgısı anlamlarını veren opo sözcüğünden gelir. Öz sudan elde edilen madde anlamına gelen eski Yunanca'daki opion sözcüğü, Latince'de opium, Arapça'da afyon sözcüğüne dönüşmüştür. Batı dillerinde haşhaşın öz suyu anlamına Latince'den gelen opium kullanılır ve Arapça'da da afyon aynı anlamı verir. Tarihin akışı içinde değişik zamanlarda değişik ülkelerde afyona başka adlar da verilmiştir. Bunlar arasında Mezopotamya'da Sümerliler afyona gil adını vermişlerdir. Bugün bile Anadolu'nun kimi yörelerinde afyona bu sözcükten türediği sanılan geli denmektedir. Milattan önce 4000 yıllarında aşağı Mezopotamya'da yerleşmiş ve ileri bir uygarlık kurmuş Sümer site devletlerinin en önemlilerinden olan Mari, Ur, Kiş, Uruk ve Lagash kentlerinde yapılan kazılardan ortaya çıkan mezarlarda haşhaşla kenevir ekimi ve toplanması ile ilgili kabartmalar bulunmuştur. Haşhaş ekimi afyon elde edilmesini ve kullanımını gösteren belgeler arasında Uruk kentinde kilden yapılmış tabletler üzerinde çivi yazısıyla gil ve hul sözcükleri görülmüştür. Bu sözcüklerden ilki haşhaş afyon anlamına, ikincisi hoşa giden, eğlendiren, sevindiren anlamına kullanılmıştır. Bu sözcükler afyonun neşe verdiği biçiminde yorumlanarak ona neşe bitkisi adı verilmiştir. Birçok mezar kabartmasında haşhaşın toplanması anlatılmış, sabahın erken saatlerinde kadın erkek, yaşlı genç ve çocukların haşhaş toplamak için tarlaya gidişleri ve çalışmaları canlandırılmıştır. İsviçre'nin göller bölgesinde taş devri kalıntıları arasında haşhaş kapsülleri bulunmuştur. Levin'in görüşüne göre Neolitik çağda bu bölgenin yerlileri haşhaş ekimini ve bundan afyon ve uyuşturucu etkisi olan öz suyu elde etmesini biliyorlarmış. Buda'nın göz kapakları afyon yüzünden düşükmüş. M.Ö. 3612 yılları arasında yukarı Mezopotamya'da Dicle ve Büyük Zap Irmağı arasında önce Asur kentinde uygarlık kuran, sonra Suriye ve Mısır'da egemen olan Asurluların haşhaş ekimini bildirdikleri ve ona dinsel saygı gösterdikleri, tanrı ve kral heykellerinde işledikleri haşhaş motiflerinden anlaşılmıştır. M.Ö. 9. yüzyılda yaşayan Sardanapal zamanında haşhaş beğenilen ve yaygın olarak kullanılan bir bitki olup Asurlular buna kunubu derler ve dinsel törenlerde kullanırlarmış. O zamandan kalan mühürlerin üzerinde kabartma tanrı resimleri ve bunların baş ve omuzlarından fışkıran haşhaş bitkisi motifleri bulunmuştur. Ayrıca Sardanapal'ın mezarında haşhaş biçiminde kabartma süsler bulunmaktaymış. M.Ö. 2000-1500 yıllarından kaldığı sanılan Alman Ejiptoloğu George Moritz Ebers tarafından 1873 yılında Tebes kenti yakınlarında bulunan Ebers papirüs adıyla tanınan papirüste bitkisel, hayvansal, madensel kökenli devalar arasında haşhaştan elde edilen afyona da yer verilmiştir. Sümerlilerin Mezopotamya'ya yerleşmeden önce yaşadıkları Sin-Tang dalları çevresinde komşuları Çin'den haşhaş ekimini öğrendikleri, Çin'de M.Ö. 4000-5000 yıllarında bile haşhaş ekiminin yapıldığı, Tanrı Buda'nın göz kapaklarının afyon yüzünden düşük olduğu söylenmiştir. Özetle haşhaş ekimi uzak doğuda, yakın doğuda, Avrupa'nın ortasında başlamış, buralardan Anadolu'ya geçmiştir. Homeros'un büyülü içkisi. M.Ö. 1900 yılları arasında Anadolu'dan Yunanistan'a geçen haşhaş yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Antik yazar Hesiod 1 Pelopones kenti olan Sikyon'dan çevresinde çok miktarda haşhaş yetiştiği için haşhaş kenti olarak söz etmiştir. Yunan mitolojisinde insanın en iyi dostu olarak tanınan toprak ve bereket tanrıçası Demeter'in, Roma mitolojisinde Ceres, heykelleri bayramlarda, törenlerde haşhaş çiçekleriyle süslenir, tanrıçanın başına haşhaş çiçeklerinden yapılmış taşlar takılırmış. M.Ö. 9. yüzyılda yaşayan Homeros, İlyada ve Odisse'den haşhaş ve ona benzeyen bitkilerin ve onlardan elde edilen maddelerin ağrı ve acıyı dindirdiğine dikkati çekerek, bu tür bitkilerden yapılan maddeleri içenlerin babası, anası, oğlu, dostu ya da sevgilisi gözlerinin önünde öldürülse bile tek damla gözyaşı dökmeyeceklerinden söz etmiştir. Homeros'tan öğrendiğimize göre Yunanlı gençler savaşa gitmeden önce ölüm korkusu duymamak için afyon çekerlermiş. Homeros, Odisseia'da Isparta kralı Menelas'ın karısı güzel Helena'nın Ulyesse'nin oğlu Telemaku'ya onuruna verdiği şölende Nepetes denilen bir içki sunduğunu yazmıştır. Homeros'a göre bu içkide keder ve elemleri dağıtan, öfke, hiddet ve şiddeti yatıştıran, ağrı ve acıları unutturan büyülü bir özellik vardır. Roma'da Tarquinius Superbus'un haşhaş ekimine öncülük yaptığı sanılmaktadır. Antik yazarlardan öğrenildiğine göre bu bitkinin tohumlarından afyon, ezilen bitki kısımlarından da daha az etkili olan Mesanium elde edilmekteymiş. M.Ö. 3. yüzyıl başlarında Sicilya'da doğan İdiles Düz adıyla bilinen doğa şiirlerinin yazarı Yunan ozanı Teokrit'e göre Sicilya'da da yeni evlilere haşhaş bitkisinden yapılmış çelenkler takılır, bu çelenklerin genç çiftlere huzur getirdiğine, karşılık sevgilerini arttırdığını, bağlılıklarını güçlendirdiğine inanırmış. M.Ö. 2. yüzyılda Pompeius Festul, bal süt ve afyondan yapılmış kosetum adlı bir ilişkiden söz etmiş, bunu kadınların Venüs bayramında ve gelinlerin gerdeğe girmeden önce içtiklerini yazmıştır. M.Ö. 43, M.Ö. 17 yılları arasında yaşayan ve mitolojik şiirleri olan Metamorphoses'ın yazarı, büyük Latin ozanı Ovidius, afyonun cinsel gücü arttıran afrodizyak etkisi üzerinde durmuş, uykusuzluk ve sıkıntı durumları için salık vermiştir. Yunan uyku tanrısı Hipnos ve Roma uyku tanrısı Somnus haşhaş çiçekleriyle süslenirmiş. Somnus'un heykellerinde haşhaştan akan özsu uyku simgesi olarak kullanılmıştır. İkinci Beyazıt'ın acı sonu. Anadolu'da yaşayan Türklerin Osmanlı İmparatorluğu'ndan önce de haşhaş ekimi, afyon üretimi ve kullanımını bildikleri kabul edilmekle birlikte afyonun kullanımını anlatan yazılara milattan sonra 14. yüzyılda rastlanmaktadır. Anadolu Selçukluların yıkılmasından sonra kurulan Karamanoğulları döneminde afyon kullananların bulunduğu, hatta Karamanoğullarının son hükümdarlarından Ali Bey'in oğlu 2. Mehmet'in 1424 içinde baharat, afyon, bal ya da esrar bulunan macunu müferriha, iç açan, ferahlık veren macun adı verilen bir macuna alışkın olduğu bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Anadolu'da afyon kullanımının ve afyon bağımlılığının arttığı, divan şairlerinden birçoğunun, kimi şehzadelerin hatta padişahların afyon kullanıldığı yazılmıştır. Tahta geçmeden önce Amasya'da valilik yapan 2. Beyazıt 1447-1512 Müeyyedzade ve Ahmet Çelebi ile yakın arkadaşlık kurmuş şair Mihri Hatun'la birlikte afyon ve esrar kullanmaya başlamış, bu maddelerin tutsağı olmuştur. Bu durumu haber alan Fatih Sultan Mehmet 2. Beyazıt'ı afyona macunu alıştırdıkları, hazine gelirlerini kötü kullandıkları, zina yaptıkları gerekçesiyle Müeyyedzade'nin ve Ahmet Çelebi'nin boynunun vurulmasını, Beyazıt'ın Konya'ya gitmesini buyurmuştur. Bu buyruk uygulanmadan önce durumdan haberdar olan 2. Beyazıt, iki yakın dostuna 10 biner akçe, değerli taşlar ve at vererek kaçmalarını sağlamış, kendisi de Konya'ya gitmiştir. 2. Beyazıt gerek Konya valiliği gerek padişahlığı sırasında afyon, alkol ve esrar alışkanlığını sürdürmüş, yönetimle hiç ilgilenmemiş, devlet işleri kötüye gitmeye başlamıştır. Bu durum karşısında oğlu Yavuz Sultan Selim 1567-1520 devlet erkanı ve Yeniçerilerin yardımıyla babasını tahttan indirerek yerine geçmiş, onu Çorlu yakınlarına sürmüştür. Uzun süre burada sürgün kalan 2. Beyazıt'ın aldığı uyuşturucuların etkisiyle zehirlenip öldüğü, intihar amacıyla bol uyuşturucu alıp kendisini öldürdüğü ya da zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin söylentiler vardır. Şah İsmail'in cevabı bir kutu haşhaş. 1512 yılında tahta geçen Yavuz Sultan Selim, Anadolu'da sürüp giden Sünni ve Şii mezhepleri arasındaki çatışmaları son vermek amacıyla Şiileri destekleyen Şah İsmail'e bu duruma son vermesi için sert bir mektup vermiştir. Şah İsmail karşılık olarak içinde haşhaş bulunan altın bir kutu göndererek böyle bir mektubun afyon çekip sarhoş olmuş, zihni bulanmış, ne dediğini bilmeyen bir kişi tarafından yazılabileceğini dolaylı biçimde anlatmak istemiştir. İçinde haşhaş bulunan kutuyu alan Yavuz Sultan Selim orduların başına geçip Şah İsmail'in ordularının üzerine gitmiş, onu Çaldıran Savaşı'nda yenilgiye uğratmıştır. Yavuz Sultan Selim uzun süre ensesinde ve sırtında çıkan, çabuk yayılan, şiddetli ağrı yapan kızıl yara, sil pençe nedeniyle sürekli olarak afyon kullanmak zorunda kalmış, bu hastalıktan ölmüştür. 2. Murat 1546-1595 uzun süre afyonlu şarap kullanmış, padişahlık döneminde devlet işlerinin düzeni bozulmuş, paranın değeri düşmüş, iç çatışmalar başlamış, Yeniçeri Ocağı'nın ayaklanması sonucu padişah tahttan indirilmiştir. 2. Murat afyon kullanmasına karşın başkasının kullanmasına çok kızarmış. Bir gün Sadrazam Özdemir, Osman Paşa'nın vali olduğu dönemden beri afyon kullandığına ilişkin kulağına kadar gelen söylentiler üzerine padişah durumu anlamak için Osman Paşa'yı huzuruna çağırtıp uzun süre yanında durmasını buyurmuş. Bu süre içinde Sadrazam'ın hiçbir dengesizlik yapmadığını görüp kendi deneylerinden yararlanarak afyon kullanan bir insanın bu kadar uzun süre afyonsuz kalamayacağını, türlü belirtiler göstereceğini ileri sürerek Sadrazam'a yöneltilen afyon kullanılıyor suçlamasını geçersiz kılmış. Kendisi kullanan ama halka yasaklayan 4. Murat. 12 yaşında tahta çıkan 4. Murat 1612-1640 döneminde devlet düzenindeki bozukluk, hazine giderlerindeki artma, iç ve dış sorunların baskısı, toplumu ve Yeniçeri Ocağı'nı tedirgin etmiş. Yolsuzluğun ve rüşvetin alabildiğini arttığı bu dönemde sık sık ayaklanan Yeniçeriler padişahın istediklerini kolayca elde edebiliyorlarmış. Devleti uzun süre annesi Kösem Sultan'ın isteklerine, direktiflerine göre yöneten 4. Murat 20 yaşına gelince bütün kötülüklere karşı savaş açtığını ileri sürmüş. Yeniçerilerin başkaldırmasının, devlet düzeninin bozulmasının, kötü söylentilerin çıkmasının, şarap, esrar ve afyon satan yerlerden kaynaklandığını düşünerek bunların kökünü kazımak amacıyla İstanbul'daki bütün kahvehaneleri, meyhaneleri, esrar ve afyon satan dükkanları kapattırmış. İçki bütün esrar ve afyon satılmasını ve kullanılmasını yasaklamış. Bu yasaklara karşı çıkanları hiç düşünmeden astırıp ibret olsun diye halka göstermiş. Bu nedenle İstanbul'da binlerce insan idam edilmiştir. 4. Murat Bağdat seferi sırasında Nizip'e geldiğinde çok sevdiği ve saydığı Hekimbaşı Emir Çelebi'nin afyon kullandığını öğrenmiş. Bir süre duyduklarına inanmamış. Durumu açıklığa kavuşturmak için bir gün Emir Çelebi'yi satranç oynamak için çağırtmış. Padişahın arka arkaya haber göndermesi üzerine zorla huzura getirilen Emir Çelebi'ye padişah üzerindeki afyonları çıkarmasını buyurmuş. Emir Çelebi kuşağının arasındaki afyon parçalarını ortaya koyup bunları mesleği gereği taşıdığını, gerektiğinde hastalara verdiğini açıklamış. Ancak padişah Emir Çelebi'nin yalvarma ve af dileklerini aldırmadan üzerinden çıkan bütün afyon parçalarını yutmasını istemiş. Afyonların hepsini yutan Emir Çelebi birkaç saat sonra ölmüş. 4. Murat'ın alkol, afyon, esrar ve tütün kullananlara karşı açtığı bu sıkı ve acımasız savaşa karşın afyon ve alkol kullandığına ilişkin ciddi söylentiler varmış. 1970'li yıllarda Turan Oflazoğlu, 4. Murat adlı padişahın kişiliğini, alkol ve afyon bağımlılığını anlatan bir oyun yazmıştır. 1997 yılında vizyona giren İstanbul Kanatlarımın Altında adlı filmde de 4. Murat'ın kendisi kullandığı halde şarap içenleri astırması gösteriliyor. Evliya Çelebi'ye göre afyon tiryakileri. Evliya Çelebi 1611-1682 seyahatnamesinde 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle İstanbul'da afyonun yaygın olarak kullanıldığını, afyon içenlerin dili dışarıda ha bu gaflet, çevreden habersiz uyku içinde kaşınıp durduklarını, durgun ve ilgisiz halde bir köşeye çekildiklerini bildirmiş, İstanbul'da Süleymaniye'de bulunan birçok dükkanda esnafın bu keyif maddesini serbestçe sattıklarını yazmıştır. 3. Ahmet 1673-1736 döneminde Nakkaş Levni, Lale Devri'nin yaşantısını, eğlencesini, özelliklerini minyatürlerine yansıtmıştır. Bunlar arasında 3. Ahmet'in oğullarına yaptığı sünnet düğünü şenliklerini anlatan Surname-i Hümayun ya da Surname-i Vehbi adı verilen yapıttaki minyatürlerden birinde geçit törenine katılan afyon tiryakilerinin afyon almak umuduyla yere serpilen paraları kapmak için birbirleriyle ayılarla, yılanlarla, çıyanlarla boğuşmaları yer almıştır. 18. yüzyılda afyon kullanımı artmış, afyona alışanlar içinde afyon, haşhaş, gri amber, kımız, misk, sarı sabır ve çeşitli baharatların yer aldığı basit afyon macununa ilgi gösterilmiştir. Ayrıca içinde toz halinde inci, mercan, yakut, sümrüt gibi değerli maddelerin bulunduğu cevahir macununun, değerli macun, süslü kutular içinde satıldığı, zenginler ve sarayla ilişkisi olanlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir.